Ayrım 22, 17. Bölüm. Duygu, Sevda, Temmuz 97, Perşembe. Benden nefret etmelisin diyorum. Eğer yaşamak istiyorsan mutlaka etmelisin. Ferda cevap vermiyor, sırtımla meşgul. Şu arada boğazıma, genzime kaçıyor, boğulacağım. Belki de niyeti beni boğmak. Hatırlıyor musun diye soruyorum. Neyi diyor Ferda? Kışı, karları, gölü, sana verdiğim yıldızı, yazar dostumuzu. Küvetteyim, beni yıkıyor karları, gölü ve yıldızı hatırlamamış gibi. Burada kalamazsın diyor. Burada kalmalıyım çünkü son yakın dün Nazan'a da söyledim bunu. Artık içki yok. Yok diyorum. Kedi, adı Gökkuşağı, bizi izliyor. Hayır, sadece beni izliyor aylarca önce yaptığı gibi. Ertesi gün baş ağrısıyla değil mide bulantısıyla uyandım. Kedi baş ucumdaydı. Gözlerini üstüme dikmiş, son nefesimi vermemi beklermiş gibi. Ayağımla itip yere attım akbaba bozuntusunu. Midem öğleye doğru 4 bardak şekersiz çay içtikten sonra yatıştı. Evden çıkmadan önce Ayla aradı. Mersin'den dönmüştü. Hastalananın babası mı annesi mi olduğunu hatırlamadığımdan yalnızca nasıl diye sordum. Biraz toparlamıştı ama bunları söylemek için aramamıştı beni. Aramasının nedenini ikimiz de biliyorduk. Ne yapabileceğimi sorunca beni görüyormuş gibi omuzlarımı kaldırıp dudaklarımı büzdüm. Belki bir psikiyatrist dedim. İstemiyor dedi Ayla. Ayhan'ın istediğinin Bingöl'ün dağlarında randevuda buluşamadığı ölümü, İstanbul gibi büyük bir kentin gecelerinde aramak olduğunu biliyordum. Ama bunu Ayla'ya söylemedim. Necat'ı sordum. Hala karakolda dedi. Yürüyerek Taksim'e çıkınca meydana açılan sokakları kaplamış kokulardan çoktandır burada kahvaltı etmediğimi hatırladım. Oysa 5-6 yıl önce sık sık buraya kahvaltıya gelirdim. Caddede gözüme kestirdiğim ilk pastaneye girdim. Sonra da yiyebileceğimden daha çoğunu ısmarlayarak önüme bir sürü kahvaltılık getirdim. Yarım saat geçmeden gözüm doymuştu. Ama ben hala açtım. Midemde yeniden başını kaldıran bulantıyı uyandırmamak için masanın üstündekilerin çoğuna dokunmamıştım bile. Hesabı ödedim. Garsona da onu boşu boşuna yormuşum gibi yüklü bir bahşiş bıraktım. Dışarıda hava önceki güne göre biraz ısınmıştı. Yağmur da yoktu. Kendimi adımlarıma bıraktım. Çevredeki kalabalık hızla yaklaşan, yanımdan geçip arkamdaki boşlukta yok olan meteorlara benziyordu. Yenilenmiş vitrinleri seyrettim bir süre. 2 kez sinemaya gitmeye niyetlendim. Sonra tünele doğru hızlı adımlarla yürüdüm. Ne istediğimi bilirken oyalanmak aptallıktı. Ferda parmağımı zilden çeker çekmez kapıyı açtı. Yüzünde kararsız bir gülümseme, üstünde ise uzun bir kazak vardı. Günaydın, pardon, günaydın demem gerekir değil mi? Tünaydın deyip çıplak bacaklarına bakarak içeri girdim. Hatırladığım kadar biçimliydiler. Eşyalar 2 koltuk, divan ve sandalyelerden 3'ü geri dönmüştü. Duvar kenarında geçen sefer üstünde seviştiğimiz renkli minderler ise kaldırılmıştı. Ananın yok oluşu. Yeni kahve yaptım. Görünüşü beni bekliyormuş gibiydi. İç gıcıklayıcı bacakları, huzursuz midem için kahve, koltuklar, en çok da her şey hazır sesi. İçerim dedim. Kahveleri uzun, üçlü divanın ayrı köşelerinde birbirimizi seyrederek içtik. Ben hafifçe o bağdaş kurarak dönmüştük birbirimize. Sakal mı bırakıyorsun? Güldüm. Yine sen diyordu bana. Bu sevişeceğimiz anlamına mı geliyordu? 3. bir yüz ediniyorum dedim gülmeye devam ederek. Ferda ikinciyi sormadan yakışmış dedi. Elimi 2 ya da 3 günlük sakalımda gezdirdim. Aslında yüzümde gizlenen garipliği unutmuştum. Aslında bilinçli bir vazgeçişti bu. Çünkü ne zaman düşünmeye başlasam çok geçmeden düşüncelerimin sığlığını fark ediyor, mantığımın karaya oturduğunu keşfediyordum. Ne evvelsi geceki özür dileyen telefonundan ne de akşam benimle konuşurken yanındaki misafirinden söz ettik. Sanki bugün, bugün değildi. Biz evvelsi geceden sonra ayrılmamış, ertesi gün öğlene doğru uyanmış, karşılıklı kahve içiyorduk. Kahvemin son yudumuna kadar bekleyip, o benden önce bitirmişti. Fincanı aldı, kendisininkiyle birlikte yandaki sehpaya bıraktı. Döndüğünde bakışları soyunmuş, bacakları gibi çıplak kalmıştı. Elimi uzattım, niyetimi bilerek, kabul ederek kolumu kavradı. Ve tıpkı bir halata tutunarak tırmanır gibi divanın öteki ucundan yanıma geldi. Belki evvelsi geceki kadar kışkırtıcı değildi ama değişmişti. Bu açıktı. Seyirci olmaktan vazgeçmiş, oyuncu olmaya karar vermiş biri vardı karşımda. Sevişmeye onu ikna ederek başladım. Canının acımayacağına, tersine cennete tırmanacağına inanması için sabırlıydım. Acele etmiyordum. O ise meraklıydı. Üstündekileri zaten 2 parçaydı. Çıkarınca kılavuzluğu bana bırakır gibi sırt üstü divana uzandı. Peşinden gittim. Birlikte akacağımız o ırmağın kenarında buluştuk. Bu kez gergin değildi. Her şey daha kolaydı. Eğildim. Bütün varlığını yüzünde toplamış bir kadeh gibi bana sunuyordu. Neredeyse ilk deneyişte içine girdim. Islaktı ama çok dar ve sıkıydı. Ancak bu kez istekliydi. Zor bir problemi öğrencilerin önünde çözmeye kalkışan endişeli bir öğretmen gibi sabırla, anlaması, kavraması ve inanması için her adımı yineleyerek onu bekledim. Irmağın içine yuvarlandığımızda bu kez aldığı hazzın ruhsal değil bedensel olduğunu, etinin ona sunulan bütün hazları tıpkı bir sünger gibi oburca emdiğini hemen kavradı. Sandığından da iyi bir öğrenciydi. Bizi temizlemeyen, kirleterek hayata katan ırmağın içinde birlikte akıp giderken ikimiz de çabucak öğrendik bunu. Sonra iri gözlerini daha da irileştiren, kasıklarından tıpkı dip dalgaları gibi fırlayıp o dar, sıkı, kavrayıcı, ipeğimsi bir sıvıyla kaplı geçidi kat ederek belini, omuzlarını ve yüzündeki gülümsemeyi açıp daraltan, gerip bırakan kramplar bekareti andıran masumiyetini yırttı ve onu aldığı zevkle inleyen, bağıran, ısıran, kısacası sevişen gerçek bir kadına dönüştürdü. Soluğum kesilince ırmağın derinliklerinden yüzeye çıktım. Ferda tam karşımdaydı. Canlıydı ve Ağustos'ta ölmeyecek kadar mutluydu. Cenneti görmüştü. Göz göze geldik. Özür diler gibi elini uzatarak dudaklarıma dokundu. Parmakları kararsızdı. Ben neredeyse minnettardım. Sunduğu varlığını kana kana içmiştim. Neden? Neden seninle? Yanılmamıştım. Sesinde de gözlerindeki özrün vurgusu vardı. Seninle dedikten sonra sanki cümlesini sürdürüyormuş gibi ağlamaya başladı. Şeffaf, gizlenmemiş, kendini apaçık ortaya koyan bir ağlamaydı bu. Kasıklarımın arasında tanışıp tadını aldığı bu yeni mutluluğu Ferit'le oluşturamadığı için ağlıyordu. Beynimi kırık bir şimşek gibi kat eden düşünceyle geri çekildim. Evvelsi gece tedavi olduğunu kanıtlamak için dün gece Ferit'le denemişti. Yüzüne baktım. Hala şeffaftı. Gözyaşlarının aramızda oluşan bağı eritebileceğini aldırmadan konuşur gibi vurgularla ağlıyordu. Hafifçe güldüm denemiş ama Ferit'le becerememişti. Oysa seni sevmiyorum. Sevdiğim o. Gülmeye devam ettim. Neşe bulantıya da hayal kırıklığına da iyi geliyordu. Elini dudaklarıma bastırdı. Yanılıyordu. Yanılıyorsun dedim. Elimi hala tuttuğum sert göğsünden çekerek. Ne demek şimdi bu? Yüzü büzüldü, onun da midesi bulanmış gibi. Yoksa seni mi sevdiğimi düşünüyorsun? Hayır dedim çabucak, beni sevmiyorsun. Öyleyse, Ferit'i sevdiğime inanmıyorsun sen. Merak etme, o da seni sevmiyor diye devam ettim. Yani üzülmene gerek yok. Elleriyle göğsümden iterek doğruldu. Şimdi üstümdeydi. Gözleri iriydi, biraz da öfkeli. Ferit'i kıskandın. Kıskanmadığımı biliyordu. Hayır, senin gibiler kimseyi kıskanmaz değil mi? Başımı salladım. Bu işi nasıl yapıyorsun? Hangi işi diye sormama fırsat vermeden ekledi. Sevmediğin halde biriyle sevişmeyi. Senin gibi dedim. Ama ben... Ben seninle sevişmiyorum, tedavi oluyorum diyecekti. Sustu, belki utanmıştı. Belki de az da olsa hak veriyordu bana. Cinselliği sadece aşkla, sevgiyle mümkün görenler, ana yemeğin tadını ağdalı soslarla iyiliş edenlerdir dedim. Ferda yeniden yanıma uzandı, sakinleşmişti. Ne kötü bir benzetme, kötüden de öte, iğrenç. Cinsellik sossuz da enfestir dedim kulağına. İnsan aşık olmadan da sevişebilir. Aksini söyleyenler tat alma duygusu gelişmemiş güdük cinselliklerine boyun eğenlerdir. Aptalca bir görüş, eğer buna görüş denebilirse, başını salladı. Eşelesem kökünde Freud vardır. Freud? Kadınlar neden Freud'a öfke duyarlar? Ama bunu Ferda'ya söylemedim. Onun yerine belki kadınlar cinsellik konusunda erkekler kadar yetenekli değillerdir dedim. Aşık olmadan sevişemediklerine bakılırsa. Ferda bir süre söylediklerimi düşündü. Sonra başını sallayıp yüzüme baktı. Vardığı sonucu ele vermeden. Sende ne var? Omuzlarımı kaldırdım. Değerimi o biçmeliydi. Şeytan tüyü. Evet, kesinlikle bir tür tüy olmalı. Neden ona gitmiyorsun? Kuşkuyla yüzüme bakıyordu Ferda. Oysa ben tedaviyi tamamlamış, nekahet dönemine ilişkin önerilerde bulunan bir doktor kadar iyi niyetliydim. Acı. Birbirimize hep acı veriyoruz. Sanki yüz yüze duran iki merceğiz biz. Birbirimizde sadece acıyı büyütüp çoğaltıyoruz. Başarabildiklerimiz hep acıyla sınırlı. Yine ışık gibi konuşuyordu. Bir sözcüğü alıyor, ters yüz edip içini boşaltıncaya kadar sürekli yineliyordu. Onu acısıyla bıraktım bir süre. Ferda az sonra beni doğrulamak ister gibi titreyerek yüzünü buruşturdu. Baş başa kaldığı acıdan zehirlenmişti. Ne yapacağım? Oynamaktan bıkmadığı ucuz filmlere dönüyorduk yeniden. Böyle olunca ben de, bilmiyorum, bu senin sorunun gibi beylik bir karşılık verdim. Ferda da, senin de iyiyim dedi, kendini inandırmak isteyen, sadece kendine yönelttiği o gevşemeyen sesiyle. Ben hoşuma gidiyorsun diyerek filmi basmak alıp sözlerle sürdürdüm. Hoşuna giden nedir? Hayır dur, kulağıma söyle. Kulağına eğilip içine girmeye bayıldığımı söyleyince terbiyesiz dedi. Dudaklarımı kulağından çekip terbiyesiz terbiyesiz gülümsedim. Oysa doğruyu söylemiştim. Ne demek istiyorsun? Kulağına eğilip söyledim. Yine mi? Yine dedim, o dar ıslak vadide gezileceğimi düşünerek. Ferda bir süre aldatıldığımdan kuşkulanan bakışlarla beni süzdü. Sonra divanın ucuna doğru geriledi. Elimle işaret edince durdu. Yanıma gel dedim. Uysal bir çocuk gibi emekleyerek yanıma geldi. Kucağıma oturtup öyle girdim içine. Hiç zorlanmadığım kolay bir yolculuktu bu. İçim kurumuştu. Fışkırmayacağımı bilerek sahibini mutlu etmeye şartlanmış bir köle gibi sabırla onu bekledim. 5 dakika sonra önce derinlerden gelen uzak ve kesik çığlıklarla, ardından keskin bir acıyla kendini tutmaya çalışmadan bağırmaya başladı. Nazan'ın cerraha benziyorsun dediği anlardaki gibi yansız ve dikkatliydim. Bütünüyle yaptığım işe vermiş hissediyordum kendimi. Ferda'nın çığlıkları tırmana tırmana sonunda utancını da aştı. Onu sol kolumla göğüslerinin üstünden, sağ kolumla ise belinden kavramıştım. Kollarım çığlıklarını idare eden bir orkestra şefi gibi açılıp kapandıkça bedeni kucağımdan sıçrıyor, ben de her seferinde havalanmak isteyen bir kuşu tutsak ettiğimi düşünüyordum. Uzun titremelerle kesilen son krampın ardından soluğu tıkanıp başı arkaya düşünce kollarımı gevşettim ve o dar sıkı vadiden çıkıp cansız gövdesini divana bıraktım. Çok güzeldi. Ama Ağustos gelmiş de ölmüştü sanki. Oysa biz Kasım'daydık. Canlanıncaya kadar başucunda bekledim. Neden sonra gözlerini araladığında gülümsüyordu. Böyle. Konuşacak gücü bulamamış gibi susarak yeniden gözlerini kapattı. Nasıl olabilir? Bu kadar şey. Neden? Neden birbirimizi sevmemizde değil, sevmememizde saklı dedim. Keskin zevkin sırrı birisini sahiplenme işimizde gizli. Sahiplenmeyi aşka değil, sevişme anına sıkıştırıp yoğunlaştırdığımızdan. Ben de ışık gibi konuşmuştum. Ferda beni etkiliyor olmalıydı. Aman tanrım, lütfen sus, beni inandıracaksın. Birlikte girmek istemeyince duşta önceliği ben aldım. Sonra o biraz daha kahve, ben de süt içtim. Neden süt içtiğimi sorunca akşama doğru içki içmek için dedim. Gülmeden benim için endişe eder gibi başını iki yana salladı. Ciddiydi. Ama inandırıcılık eksikti bu ciddiyette. Çünkü aklı karışmıştı. Karışıklığın nedeni mutluluk değil. Aşk olmadan da ayaklanıp bedenini ele geçirebileceği kanıtlanan cinsellikti. Arada bedeninin bu yeni efendisini bana yaslandığında beyniyle yüreğinin reddettiği uyumu yeniden hissederek hatırlıyor ve istekle titriyordu. Bir ara piyano çalıp çalmadığını sordum. Eliyle bir işaret yaptı. Şöyle böyle. Ben de çalmasını istemekten vazgeçtim. Sözümü bitirdiğimde elini uzattı. Hala ışığın eşyalarını görmek istiyor musun? Uzattığı aramızda henüz kurulamamış köprünün temelini oluşturacak dost elini tuttum. Birlikte üst kata çıktık. Işığın eşyalarının tutulduğu, Ferda öyle dediği için ben de öyle diyorum, oda oldukça genişti. Havada hem toz hem de kokusu vardı. Bu odadaki eşyalara sinmiş geçmişle bir gelecek yaratmak zorundaydık. Yüzümün ve ablalarını tek tek elimden alan ölümün gizini çözmek zor bir işti bu. Çok kalabalık değil mi? Başımı salladım. Gelecek bu odada henüz bulamadığımız, fiziki varlıklarını bilmediğimiz küçük nesnelerin birleşmesiyle oluşacaktı. Ben çıkabilir miyim? Elimi salladım. Ferda odadan çıktı. Ben de ışığın geçmişini geleceğim için aramaya koyuldum. Belki Ferda'nınki de buralarda bir yerdeydi. Biraz da iyimserlikle işte bunları düşünüyordum. Kapakları aynalı dolapta ışığın elbiseleri vardı. Bazılarını hatırlıyordum. Altta birkaç ayakkabı ve çanta, eşyalarının ölümünden sonra dağıtılmamış, bunca yıl saklanmış olması şaşırtıcıydı. 10 dakika sonra toz bulutu içinde arayışa ara verdim. Geç olmuştu, saatim gelmişti. Yani canım içki istiyordu. Açık işaret. İçki artık hayatımın gerçek saatiydi. Bunu şimdi burada bir gerçek olarak fark ediyordum. İçkiden önceki zaman erken, sonrası ise geçti. Odadan çıktım. Ferda boş salonda pencerenin önünde kuleye doğru bakıyordu. İçki? Diye sordum. Önce başını eli gibi iki yana salladı. Sonra gelecek vaat etmeyen bir sesle uyardı. Erken değil mi? Değil dedim. Saatim zamanın geldiğini söylüyor. Ferda bakışlarını bileğine çevirdi. Saatlerimizi karşılaştırmak istiyormuş gibi. Sonra omuzlarını silkti. Gidip alayım. Başımı salladım. İstiyordum. Ferda içki almaya gitti. Ben tekrar odaya döndüm. O sarı deftere ya da onun gibi bir şey bulmam gerekiyordu. Işığın yüzümle ilgili düşüncelerini yazdığı herhangi bir kağıt. 10 dakika kadar daha eşelendim. Ortaokul karnesi, mezuniyet diploması, Tahir Bey'in hakkında 2 iddianame. Bulduklarımın çoğu bunun gibi şeylerdi. Geldim. Ferda bardak ve şişeyle birlikte dönmüştü. Salona geçtik. Bardağı hiç boşluk bırakmadan doldurdum. Silme dedikleri gibi. İlk yudum soluk kesiciydi. Hala erken olduğunu düşünüyorum. İçeride bir şey yok dedim. İkinci yudum da iyiydi. Fotoğraf, anı defteri, öyle şeyler yani. Ferda başını salladı. Hayır, bir albüm var ama daha çok öteki ablalarımın fotoğraflarıyla dolu. Duygu ile sevdanın. Kadeyi sıkı sıkıya kavramıştım. Yine de elimden kayıp yere düştü. Gülünçtü ama aklımdan geçen ilk şey Ferda'nın ölen ablalarının eski sevgililerim oldukları değil, içkimin döküldüğü oldu. Nen var. Bardak kırılmamıştı, eğilip aldım. Ferda olanları dikkatsizliğimden sandığından beni yatıştırmaya çalışıyordu. Derin derin, 2-3 kez ard arda soluk alıp verdim. Aslında durum komik değil, trajikti. Gelecek ararken koyu geçmişle karşılaşmıştım. Bardağa yeniden içki koydum. Şimdi bir değil, 3 geçmiş vardı önümde. Birbirinin içine girmiş, sık dokunmuş, katı, geleceğe ait hiçbir sır vermeyen 3 geçmiş. Üstelik 3'ü de birer ölüyle noktalanmıştı. İyi misin? İkinci kadehin ilk yudumu da rahatlatıcıydı. Elimden kaydı dedim, hala cevap bekleyen Ferda'ya. Albümü getirsene. Önce ışık, sonra duygu ve sevda. Bu cümleyi yeniden tamamlayarak baştan aldığımı hatırlıyorum. Çünkü o haliyle eksikti. Gerçeğin yalnızca yarısını içeriyordu. Önce ışık. Hayır, ilk başta halam ve babası. Önce ışık, sonra duygu ve sevda. Şimdi de Ferda. 4 kız kardeş, 4'ünü de tanımış ve 4'üyle de yatmıştım. 3'ü ölmüştü. Ferda'ya baktım. Ağustos'ta da o ölecekti. Belki daha önce kuşkulanmıştım ama şimdi kesinlikle emindim öleceğinden. Şaşkın gözlerle beni süzen Ferda'ya yaklaştım. Ama şaşırması gereken bendim. Çünkü yaşayan bir ölüyle karşı karşıyaydım. Neden öyle bakıyorsun? Biçimli bedenine dokunmak geçiyordu içimden. Ama kendimi tuttum. İçinde ölüm canlı bir filiz gibi boy atıyordu. Hiç dedim. 4 güzel, değerli kadın, 3'ü geçmişte kalan, 1'i gelecekte bekleyen ve az önce benimle bağıtlanan 4 ölüm. 2 kardeş bir rastlantı sayılabilirdi ama 4'ü istatistiki bir gerçekti. 4 kardeşin büyük bir varlığın parçaları olduğunu, birlikte anlamlı bir bütün oluşturduklarının farkında değildim o gün. Asıl önemlisi ziyneti, o 4 kardeşten farklı bir öze sahip ilk kadınımı unutmamdı. Duygularım tedirginlikle uyuşmuştu. Yüzümde ne vardı? Sonra o soru geliyordu aklıma, ben de ölecek miyim? Ama çok garip bakıyorsun. Cevap vermedim. Ferda albümü almaya gitti. Ben aceleyle tekrar doldurduğum içkiye döndüm. Öyküyü dinlerken ihtiyacım olacaktı. Ferda hemen geri geldi. Fotoğraflar son şüphe kırıntılarımı da yok etti. Bayan hüzün ve o olağanüstü ses ölmüştü. Ferda anlattıkça duygu ile sevdanın öykülerinin de ışığınki gibi dramatik ve şaşırtıcı olduğu ortaya çıktı. Işığın sona yaklaştığında renkleri yitirdiğini biliyordum. Duygunun duyarlılığı, sevdanın ise o olağanüstü sesi yok olmuştu ölürken. Burada yapacak işim kalmamıştı. İçkiyi bitirdim. Albümü olup bitenleri anlamaya çalışan Ferda'ya geri verdim. Bitti mi? Yani aradığını bulabildin mi? Bir şey bulamayacağımı anlamıştım. Bu da bir şeyler bulduğum anlamına geliyordu aslında. Alt kata indik. Ferda kalmamı istedi ama başımı salladım. Ferit'i seviyor musun? Ferda sözün sevgilisine dönüş nedenini anlamamıştı. Şaşkınlık, belki biraz da merakla başını salladı. Geleceği kestirmeye çalışır gibiydi. Sanırım, yani... Gülümsedim. Ferda cevabının beni incitmeyeceğini fark edince devam etti. Evet. Güzel. Sakın onu sevmekten vazgeçme. Sadece merakını yüklediği, içinde hayal kırıklığı olmayan duru sesiyle atıldı. Ne o, fikir mi değiştirdin? Bir saat önce aksini söylüyordun. Hayır dedim, ben onun seni sevmediğini söyledim. Daha da şaşırmıştı. Sen sev, sakın vazgeçme. Yoksa ölürsün demedim. Yanağından öpüp ısrarlarını aldırmadan evden çıktım. Onunla yatabilirdim, bu hoşuma giderdi. Ama bana aşık olmasına izin vermemeliydim. Ağustos'ta hala yaşıyor olmasının belki de tek yolu buydu. Yüzüm, esas sorunum bu. Işığın sarı defterini bulmalıyım. Yolda durmadan bu cümleyi tekrarladım. Evden önce biraz televizyon seyrettim. Borsa, Japon Rating Kuruluşu'nun kredi notumuzu düşürmesiyle alt üst olmuştu. Araba kazasından kurtulan parlamenter bir televizyonda açıklama yapacaktı. Sonra biraz daha içtim. Eğer bulmak istiyorsam Tahir Bey'e sormalıydım o defteri. Tahir Bey Faruk'u hatırlattı. Bu midemi bulandırmaya yetti. İçkiyi bıraktım. Ne ışık, ne duygu, ne de sevda. Düşünmeyecektim. Kendimi suçlu hissetmiyordum. Kasıt olmadan suç oluşmaz. Kastım yoktu. İşlediğim suçu da bilmiyordum. Nedenim de yoktu. Beni kimse itham etmemişti. Öyleyse suçlu değildim. Genetik bozukluk diye mırıldandım aynada kendime bakarken. Yüzüm bu ölümlerden sorumlu olamaz. Tam burada yüzümün masumiyetini kanıtlamaya çalışırken kedi ortaya çıktı. Aslında eve döndüğümde yattığı yerden başını kaldırmış ve şöyle bir bakmıştı. Ama şimdi tam karşıma televizyonla arama girmiş, dik dik sanki beni yalanlamak ister gibi o her zamanki düşman tavrıyla bakıyordu. Hayır, yaptığı şeye bakmak denemezdi. Sanki duygu ile sevdayı tanıyormuş ve beni mahkum etmiş gibi bakıyordu. Alçak, nankör yaratık. İşte asla birlikte olmayacağım kadın tipi. 1986'da Duygu'ya rastladığımda kelimesi kelimesine tam olarak böyle düşünmüştüm. Kesin ve kararlı bir reddediş. Ama daha o haftanın sonunda onunlaydım. Aslında beni Duygu'ya iten nedeni daha kendimi bu ilişkiye inandırmadan, onu elde etmeden önce kavramıştım. Duygu ışığın tam ayna simetrisinde yer alıyordu. Işık karmaşık ve sertti. Duygu ise hüzünlü bir dizeyi andırıyordu. Aslında hüzünlü olamayacak kadar uzun boylu ve yapılıydı. Işığın geride bıraktığı boşluğu ona hiç benzemeyen bir kadınla doldurmayı seçmem ilk bakışta mantıklıydı. Ama hüznün nedenli yorucu olduğunu çok geçmeden anlayacaktım. Oysa bunu daha ilk günden fark etmem için yeterli veri vardı elimde. Duygu karşılaştığımızda hayatının öteki evrelerinde pek oyalanmadan yalnızlığa varmış ve oraya temelli yerleşmişti. Güzeldi, orantılı vücudunun üstünde göze çarpan alımlı ve belirgin bir yüz taşıyordu. Güzelliğinin o kendini karşısındakine gizlemeden sunan saf hali gözümü boyamaya yetti. 1986'da güzelliğin ancak belirsizlikle derinleştirildiğinde eşsiz olduğundan habersizdim henüz. Zahmetsizce, çabucak keşfedilen güzellik, en çabuk bıkılan, en önce unutulan değil midir? 1986'da işte bu sorunun cevabını bilmiyordum. Biyologdu Duygu. Bir biyologla ilk kez karşılaşıyordum. Ona gelince o felsefe öğrenimi görmüş olmamı çok önemsiyordu. Sıkıldığımı fark edinceye kadar felsefeyle edindiğimi düşündüğü derinliğin içinden yaşam, ölüm, varlık, benlik gibi konuları bulup çıkararak beni konuşturmaya çalıştı. Kişiliğinin hüzünlü ve parıltısız bir yansıması olmasının nedeni de buydu aslında. Ölüm fikrine alışmak diye özetlediği yaşam konusunda bu denli yoğunlaşınca sonunda hüzünlü ve kasvetli biri olup çıkmıştı. Bu tür konuşmalar uzadığında kendimi küçümsenen, ruhsal kuruluk çeken ya da aklının kökleri olmayan biri gibi hissederdim hep. Yaşam insana karşı duyarsız, aldırmaz ve yansızdır. Sonsuzluğa akışı insafsızcadır. Ya da ölüm adaletsizlik olarak algılanmamalıdır. Unutmayın, tüm insanları sonunda eşitleyen sadece ölümdür. İçimi karartan böylesi cümleler buluşmalarımızı hep kısaltırdı. Ama Duygu bunu anlamaz, sanki felsefi konularda ortak bir açılım bulursak, bu soyut bilimin görülmez ipleriyle birbirimize daha çok bağlanacağımızı sanırdı. Felsefe askerliğimi asteğmen olarak yapmamı sağlamıştı. Bundan öte bir değer içermiyordu benim için. 1986 iyi para kazanmaya başladığım döneme denk geliyordu. Talih sonunda o güne kadar geciktirdiği borcunu ödemeye karar vermişti sanki. Kısa sürede zengin biri olup çıktım. Bu arada bütün hayatı boyunca harcamadan biriktirmeyi seçen üvey babamın ölümüyle yüklüce bir mirasa konduğumu da söylemeliyim. Bir yandan para harcamayı öğreniyordum, bir yandan da Faruk'un ve 1981'deki o uğursuz gecenin yok ettiği, ışığın ise tamir etmeme fırsat vermediği özgüvenimi bu yeni yapı taşıyla tekrar kurmaya çalışıyordum. Uzunca bir süre paramın başımını döndürdüğünü fark edemedim. O sıralarda elime geçeni sonsuz bir pınardan akan su gibi cömertlikle etrafa saçıyordum. Para adeta çelikten kimsenin kırıp bükemeyeceği, eğemeyeceği kadar sağlam bir iskelet sağlıyordu bana. Daha sonraları vazgeçecektim ama o sıralar bu dışa vurum, zararsız bir görgüsüzlükten oluşsa da katlanılabilir bir sevimlilikle gözleniyordu. Şimdi kim olduğunu hatırlamadığım biri böyle demişti. Değişikliğimi yeni, çok para kazanmaya başlamış olanlara özgü bir şıklıkla tamamlamaya da özen gösteriyordum. Işık olsa yerin dibine batırırdı beni, oysa Duygu bunları aldırmıyordu. Duyguyu bir anlamda parayla birlikte tanıdım. Kendini yeni toplamaya çalışan benliğime Tanrı'nın çabamı yüreklendirmek için bağışladığı bir ödülü andırıyordu. Ama bu ödülün içinde büyük bir tehlikenin filizlenmeye hazır tohumları da vardı. Duygu hiç aşık olmamıştı ve aşık olmak için yanıp tutuşuyordu. Birine değil, aşık olma fikrine aşık bir kadından daha tehlikeli ne olabilir? Üniversiteyi bitirdikten hemen sonra bir yıllık bir program için yurt dışına gitmiş, ancak 2,5 yıl sonra geri dönebilmişti. Karşılaştığımızda adı gibi duygulu, yağmurlu bir akşamüstü gibi de hüzün yüklüydü. 22. ayrımın sonu. Sayfa 302.